Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle Muharrem ayındayız. Ve Muharrem ayında bildiğimiz gibi 10 Muharrem'de tutulan bir oruçla ilgili sorular geliyor genel olarak. Bu orucun hükmüyle ilgili, tutulma şekliyle alakalı ve ecri, mükafatı ne olur anlamında sorular bize ulaştı. Şimdi tabii oruç bildiğimiz gibi önemli bir ibadet. Namaz, oruç, hac, zekat diyoruz. İslam'ın 5 şartı var bildiğimiz gibi. Bunlardan birisi de oruç tutmak. Ama tabii ki farz olan Ramazan orucu bilindiği gibi. Ramazan orucu dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu İslam'ın şartlarını tam farz olarak neleri yapması gerektiğini soran bir sahabeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Savm-ı Şehr Ramazan buyurmuş. Ramazan ayı orucu farz, Allah'ın farz kıldığı oruçtur. Ama devamında illen tetevaşeyen, fazlatan, tetavuan, mecbur olmadığın halde kendi rızanla tutarsan bu senin bileceğin iştir ve Cenab-ı Hak'tan mükafat alırsın anlamında. Tetavu orucu kapısını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte açık bırakmış. Yani Ramazan orucu dışında oruç tutma konusunu Allah Resulü serbest bırakarak müminleri, kendisi de tabii bu konuda örnek olmuş. Şimdi burada tabii 10 Muharrem ile ilgili olmak üzere bildiğimiz gibi Mekke-i Mükerreme döneminde oruç farz kılınmamıştı. Namaz bilindiği gibi Miraç gecesinde farz kılındı. Tabii ondan önce de Allah Resulü sabah akşam en az ikişer rekat olmak üzere namaz kıldığı rivayet edilir. Dolayısıyla Mekke döneminde 1,5 yıl kadar namaz kılma, 5 vakit namaz kılma dönemi yaşandı. Oruç Mekke döneminde farz kılınmadı. Zekat da farz kılınmadı Mekke döneminde ama yine de yardımlaşmalar teşvik edildi. Dolayısıyla varlıklı olan müminlerin fakir olanlara yardımı Mekke döneminde de vardı. Ancak düzenli şekilde zekat uygulaması da Medine döneminde farz kılındı. Oruç da bunun gibi Medine-i Münevvere hicret edildikten sonraki yıl farz kılındı. Ancak ilk yılda Medine'ye hicret edilince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabiler 10 Muharrem yaklaşmıştı. Dediler Yahudiler 10 Muharrem'de oruç tutuyor. Niçin tutuyor diye sebebi üzerinde sorulunca işte o gün Hazreti Musa ve İsrailoğulları Firavun'un zulmünden kurtulmuş. Yani Nil nehrinden, denizden Allah'ın yardımıyla geçip kurtulmuşlar. Firavun ve ordusu ise helak olmuştu. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın ve İsrailoğlu'nun kurtuluşunun anısı olmak üzere. Hazreti Musa'nın ta o dönemden beri orucu tavsiye ettiği, oruç tutulduğu uygulaması Yahudilerde var demişler Peygamberimize. Tabii 10 Muharrem'de başka olağanüstü birçok önemli olayların olduğu da genelde tefsirlerde, kaynaklarda zikredilir. Nuh tufanının sona ermesi, Hazreti Nuh'un gemisinin 10 Muharrem'de karaya oturması ve insanların oradan yeryüzüne tekrar yayılması gibi çok önemli bir takım hadiseler var 10 Muharrem'de olan. Bunlara da işaret edilerek 10 Muharrem'i Cenab-ı Hakk'a bir ibadetle kutlamak diyelim. O gün Cenab-ı Hakk'ı anmak, oruç tutarak bir ibadet yapmak çok eskilerden beri gelen bir örf olarak ve dini nitelikli. Önceki dinlerde de özellikle Hazreti Musa döneminden beri uygulanan bir oruç şekli var. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben Musa'ya onlardan daha yakınım buyurmuş. Musa bir peygamber, ben de peygamberim. Dolayısıyla madem Musa'nın kurtuluşu o gün olmuş ve dolayısıyla o günün anısına bu oruç tutulmuş, biz de tutalım. Yalnız onlara benzememek için bir gün önceden veya bir gün sonradan ilave yaparak Allah Resulü tavsiyede bulunmuş. Yani mümkünse 2 gün ya da 3 gün en fazla tutulmak suretiyle 10 Muharrem'in bu şekilde oruçla geçirilmesi Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Yalnız tabi bu Ramazan orucu gibi farz anlamında değil, vacip de değil. Hatta sünnet yerine müstehap tabirini kullanmış İslam alimleri. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak tutun, yani sünnet olarak bunu sürekli tutun anlamında ifade eden ziyade tetavuan, yani kendi rızasıyla tutarsa bir mümin bundan büyük ecir kazanır buyurulmuş. Ecriyle ilgili olmak üzere de işte bir yıllık oruç tutmuş gibi ecir alır, yanında günahları mağfiret olunur gibi 10 Muharrem'de 2 günlük oruçtan dolayı büyük ecirlerin kazanılacağını da Allah Resulü haber vermiş. İşte bu sebeple o zamandan günümüze bu oruç tutula gelmiş. Yalnız Hazreti Ayşe validemizin şöyle bir naklettiği hadis-i şerif de var. Bu Ramazan orucundan önce bu gibi nafile oruçlar farz gibi tutuluyordu ve onlar çok önemsediğimiz oruçlardı. Ama Ramazan orucu farz kılınca bu konularda Eshab-ı Kiram serbest bırakıldı diyor Hazreti Ayşe validemiz. Yani arzu eden tutar, arzu eden tutmayabilir anlamında bunun bağlayıcı olmadığını Hazreti Ayşe validemiz ifade etmiş. Ama bizlerin tabii ki imkan olduğu ölçüde sağlığı yerinde olanlar, oruç tutma imkanı bulunanlar bu günleri değerlendirmelidir. Hatta mümkünse Allah Resulü'nün ayın ilk gününde, ortasında, sonunda birer gün, ikişer gün, hatta üç güne kadar belli günlerde Allah Resulü'nün oruç tuttuğu biliniyor. Bu arada özellikle mesela hadis-i şeriflerde pazartesi ve perşembeyi Allah Resulü'nün oruç için tercih ettiği hadislerde rivayet edilir. Niçin pazartesi veya perşembe denildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünkü pazartesi ve perşembe günleri bizim amellerimiz Cenab-ı Hakk'a arz olunur. Benim amellerimin Rabbime arz olunduğu gün ben oruçlu olmayı severim buyurmuş Peygamberimiz. Yani o gün madem ki topluca ibadetlerimiz arz olunacak, bu arzın içinde pazartesi günü oruçlu olayım veya perşembe günü oruçlu olayım. O oruç da o gün en son ibadet olarak Rabbime arz olunmuş olsun. O yüzden pazartesi ve perşembeyi oruçlu geçirmeyi severim buyurmuş Peygamberimiz. Yani her Allah Resulü'nün yaptığında bir gerekçe var dikkat edilirse. Tesadüfü yapmıyor. Mesela bazı İslam alimleri demişler, cuma günü oruç tutulur mu? Tutulur, ama bunu alışkanlık haline getirirse bir kimse, her cuma oruç tutmaya kalkarsa, herkes böyle yapmaya kalkışınca bir bidat gelişir endişesiyle mekruh olur demişler. Ama daha önceden perşembe günü oruç tutmuşuz, cuma da tutayım, cumartesi üç gün oruç tutayım, kaza oruçlarımı dedik, bir şey gerekmiyor. Ancak sürekli her cuma oruç tutmaya kalkarsak, dolayısıyla Allah Resulü'nün uygulamasında da bu olmadığı için bunun belki bidata gidebileceği endişesiyle mekruh olur denilmiş. Ama pazartesi ve perşembe için aynı şey söylenmemiş. Çünkü o günlerde amellerin arz olunacağı gerekçesi diyelim, dayanak olarak değerlendirilmiş. Bu yüzden bu Muharrem ayı içinde bu gibi ibadetlere dikkat etmemizde yarar olur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, günlük hayatta bir takım akitler yapıyoruz, sözleşmeler oluyor, alışverişler tarzında da olabiliyor. Kira sözleşmesidir, satış sözleşmesi, şirket kuruyoruz, şirket sözleşmeleri gibi akitler var. Acaba bunların hükümlerine uymakla ilgili farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Sözleşmelere uymakla ilgili İslam'da bir hüküm getirilmiş midir diyor. Tabii ki Müslüman eğer bir akit yapıyorsa, sözleşme yapıyorsa, bu sözleşme meşru ise ona uyması elbette kendisinden istenir. Nitekim ayet-i kerimelerde de buna yer verilmiş. Mesela Maide suresi ilk ayet-i kerimede Esadüla Ya ehlü damenu efe bil ukud buyurulmuş. Ey iman edenler, akitleri yerine getiriniz, tam olarak ifa ediniz. Yaptığınız sözleşmeleri. Şimdi yaptığınız sözleşmeleri deyince hangi akit? Sınır yok. Her türlü akdi yaptıysanız onun hükümlerine uyun anlamında. Mesela nikah da bir akit. Taraflar usulüne göre şahitlerin huzurunda evlilik akdi yaptılar, nikah akdi yaptılar diyelim. Ondan sonra hemen görevler başlıyor. Aile içinde karşılık hak hukuk başlıyor bakınız. Bu akdin gereği olan, nikah akdinin gereği bakınız. Düğün yapıldı, nikah akdi ifa edildi ve evlilik başladı. Ondan sonra ömür boyu devam edecek olan nikah akdi aralıksız devam ediyor. Ve karşılıklı hak hukuk da devam edip gidiyor. Birden erkeğin hanımını geçindirmesi, çocuklar dünyaya geldiyse çocukları geçindirmesi, erkeğin üzerine vacip halini alıveriyor mesela. Yani bir hanımefendi evlenirken evinden diyor İslam alimleri hiçbir iğne götürmese, evin temin edilmesi, satın alınarak ya da kira ile tutularak hazırlanması, evin içinde ailece yaşanacak derecede mutat eşyanın temin edilmesi erkeğin üzerine gereklidir denmiş mesela. Ama örfen bizim adetlerimizde hanım kız tarafı da gelin hanım da kendi tarafından hazırladığı çeyizlerini getirir. Hatta ev eşyasının bir bölümünün görev taksimi yapılır. Yatak odasını kız evi yapsın, diğerlerini erkek evi yapsın veya salonu filancalar yapsın anlamında kendi aralarında anlaşarak günümüzde karşılıklı yardımlaşma oluyor. Ama bu normalde erkeğin nafaka görevi içine girer diye bütün kaynaklarda bu şekilde ifade edilmiş. Çünkü ayet-i kerimelerde, vadis-i şeriflerde evlilikten sonra ailenin bütün harcamalarının erkek tarafından yapılabileceği açıkça ifade buyurulmuş. Mesela bir ayet-i kerimede Nesel bile "Valel mevlüdü lehü rizkuhunne ve kisvetühünne bil maruf" buyurulmuş. Yani o hanımların yeme içme giyim masrafları maruf ölçülerine göre çocuk kendisine ait olan erkeğin babanın üzerine vaciptir buyuruyor Cenab-ı Hak. Rizkuhunne ve kisvetühünne, yeme içme masrafları ve giyim ve barınma ile ilgili olan masrafları kocanın üzerine vaciptir. Erkeğin üzerine vaciptir şeklinde ayet-i kerimede hangi ölçüye göre? Maruf ölçüsüne göre. Maruf nedir? Tabii maruf aslında çok geniş bir terim. Bir formüldür aslında maruf kelimesi. Aşağı yukarı 40 kadar ayet-i kerimede evlilikle alakalı ve diğer önemli toplumsal konularda hep marufa vurgu yapılır, marufa bağlanır. Yani örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan, işte sosyal seviyesine göre, gelir düzeyine göre aileyi geçindirmek maruf kelimesiyle ifade ediliyor. Yani kısaca fakir durumda olan veya asgari ücretle geçinmek zorunda bulunan bir erkeğin harcamasıyla elbette bir sanayicinin, bir iş adamının, bir valinin, bir kaymakamın ve diğer üst düzey görevlerde bulunan kimselerin ailesini geçindirmesi birbirinden farklı olacaktır. Yani bunların harcamaları da maruf ölçüler içinde gelir seviyesine, sosyal seviyesine göre maruf ölçüler içinde olabilecektir. Ve bunu israf konularını da değerlendirirken İslam alimleri bu ölçüye göre değerlendirmişler. Yani İslam'da standart harcamalar yerine standart ev eşyası, giyim eşyası harcamaları yerine maruf ölçüsüne, ölçülerine göre harcama yapmak ilke olarak alınmış. Ve bu da maruf kelimesiyle ifade edilmiş. Mesela hemen başka bir ayet-i kerimede buna bir ölçü sınırlama getiriliyor. Linfikiz düğü saati min saati ve men kudir aleyhi rizkuhu fel linfik me atahullahu la kellefullahu nefse illa me ataha ayet-i kerimesinde linfikiz düğü saati min saati, hali vakti yerinde olan, mali durumu düzgün olan, geliri yerinde olan kimse buna göre infak etsin. Ailesini geçindirirken harcamasını buna göre yapsın. Ve men kudur aleyhi rizkuhu, ancak rızkı kendisine daraltılan, fakir düşen, geliri azalan, geliri az olan kimse de felinfik ma atahullahu, Allah'ın kendisine verdiğinden harcama yapsın. La yekellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah hiç kimseyi verdiği şeyden başkasıyla mükellef tutmaz buyruluyor. Yani bu ayet-i kerime de aslında her ailenin kendi sosyal durumuna, gelir seviyesine göre harcama yapabileceğini bir esasa bağlamış. Herkes kendi gelir düzeyine, durumuna göre demek ki harcama yapma hakkına ve yetkisine sahip anlamına geliyor. İşte bakınız bir nikah akdi dedik. Oradan hak hukuk başladı. Evin içinde hanımın görevleri başladı. Ev içindeki ağırlık hizmetler hanıma ait olarak genelde örfen o şekilde devam ede gelmiş. Evin dışında ağır işler, evin gelirin geçimini sağlamakla ilgili gelir temin etmeler genelde erkeğin üzerinde cereyan ede gelmiş. Ama bu arada tabii ki hanımın da meşru şekilde çalışması gerekiyorsa onun da çalışmasına kapı açık tutulmuş. Gelir temin ediyorsa o gelirini elbet hanım eve de harcayabilir ama harcamayabilir de, o yönü ayrıca var. Yani şöyle diyelim, İslam'da mal aylığı rejimi esas alınmış. Erkeğin malı erkeğin, kadının malı kadının olarak aslında ailede öyle bir esasa bağlanmış. Dolayısıyla hanımefendi kendi kazandığını ya da miras olarak gelen malını diyelim kendi üzerinde tutmaya devam edebilir. Annesinden babasından işte dükkan kalmış, daire kalmış, iş merkezi kalmış, yerine göre fabrika firmalar bile olabiliyor, hanıma miras olarak kalabiliyor. Dolayısıyla bunları erkek, ben senin nikahlınım, benim eşimsin, dolayısıyla bunlar benim sayılır diyemiyor. Tabii hanımefendi bütün bu imkanları ailesi için sarf edebilir. Çocukların yetişmesi, gelişmesi için, evlenmeleri, okutulmaları için kocasına o da destek olabilir. Buna tabii sonuna kadar kapı açık. Ama bunun yerine erkeğin geliri yeterliyse, aileyi tam olarak geçindirebiliyorsa hanımefendi kendi gelirini hayır hasenat yapmak üzere ayırsa, mesela erkeğin geliri yerinde, iş adamı, sanayici veya üst düzey hizmetlerde önemli miktarda maaşı var falan, aileyi rahat geçindirebiliyor. Hanımının gelirine hiç ihtiyaç olmadığını kabul edelim ailede. Bu defa hanımı, ben bu imkanlarımla, anne babamdan kalan miras gelirlerimle hayra sanat yapacağım. Bunları vakıf kurarak ya da bir hayır vakfına bunları bağışlayarak değerlendirmek istiyorum dese, erkek buna engel olamaz. Ama yine de muaşeret gereği ilerisini düşünerek, çocukların belki istikbalini, geleceğini düşünerek, belki onlara iş yeri açma, iş yeri, iş kurma gibi bir takım düşünceler, planlamalar sebebiyle elbette karı koca istişare ederler. Hanım yönlendirilebilir. Ama hiç hanımın malına ihtiyaç olmadığı durumlarda hanımefendi bu mallarıyla hayır yapmak istese, erkek buna engel olmaz, olmamalıdır. Tarih boyunca zaten biraz dikkatlice incelendiği zaman hayır hasenat işleri, hele vakıf konuları, pek çok vakfın arka planında hanımlar dikkati çeker. Pek çok vakıfları hanımlar kurmuştur. Hanımlar adına yapılmıştır. Neden? İşte söylediğimiz sebeplerle kocası zengin, varlıklı, hanım da zengin. Aileden gelen miraslar, miras yoluyla. Ve hanımefendi bu servetini vakıf olarak değerlendirmek ve ebedileştirmek isteyebiliyor. Ve bunun çok örnekleri yaşanmış. Mesela bakıyoruz, Bezmialem Valide Sultan diyelim. Osmanlı özellikle sultan ailelerinde çok büyük hayır hasenat yapan, vakıflar tesis edenler olmuş. Terkoz Gölü'nü mesela, Terkoz Gölü'nü bir baraj olarak, baraj gölü olarak bugün de hala İstanbul'un önemli su kaynaklarındandır Terkoz Gölü barajı. Bunu Bezmialem Valide Sultan İstanbul'un su ihtiyacı için kendi geliriyle, kendi parasıyla tesis etmiş. Ve İstanbul'un önemli semtlerine oradan içme suları akıtılmış. Ve birçok bölgelere kanallar döşenerek su ulaştırılmış Terkoz Gölü'nden. Yani dolayısıyla bugün de Terkoz Gölü'nün İstanbul'a yayılan bütün suyu, İstanbul'dan istifade ettiği su, Bezmialem Valide Sultan'ın hayratıdır. Ve mezara gittiği halde Bezmialem Valide bunun ecrini almaya devam ediyor. Yine Bezmialem mesela diyelim hastanesi, onun adına bugün bir üniversite bile kuruldu. Hep onun tesis ettiği vakıflarla bunlar geliştiriliyor ve bu hizmetler devam ediyor. Ve bu hastanede demiş Bezmialem Valide Sultan, kim gelirse geri çevrilmesin, tedavi edilsin demiş mesela. Fakir, zengin, hatta Müslüm, gayrimüslim ayrım yapılmadan bu hastaneye hastayım diye gelen kişi tedavi edilsin diye vakfiyesine maddeler koydurtmuş. Şimdi bunun gibi mesela Mihrimah Sultan'ı düşünürsek, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı, işte Diyarbakır bölge valisi saraya alınıyor. Onunla evlilik durumu olduğu zaman düğün merasiminde çok büyük takılar, ziynetler, kıymetli taşlar falan hediye olarak gelmiş. Avrupa'dan birçok krallar, devlet adamları varlıklı kişiler düğün cemiyetine geldiklerinde çok büyük hediyeler getirmişler. Bunlar kaynaklarda verilen bilgiye göre 3 büyük leğen dolusu kıymetli takılar bir odaya kilitlenmiş Mihrimah Sultan tarafından. Düğünden sonra bunlara bakmış Mihrimah Sultan. Harika tabii, kıymetli taşlar, gerdanlıklar, bilezikler, efendim küpeler falan. Bunları ben ne yapacağım demiş. Şu anda benim üzerimdeki takılarım, ziynetlerim yeterli. Benim babam padişah demiş. Her istediğim olabiliyor. Kocam da zengin. Bunlara benim ihtiyacım yok. Bunlar hediye, düğün hediyesi olarak gelmiş. Bunları nasıl değerlendireceği konusunda Ebu Suud Efendi'ye danışmış. Zamanı Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi. Kızım bunları çok sevdin mi demiş, bu ziynetleri. Güzel şeyler demiş tabii. İnsanın takma imkanı olsa, başka takılarım olmasa güzel takılınabilir. Ama benim ihtiyacım yok. O zaman kızım bunları demiş, ebediyen sana ait olmasını, seninle beraber mezara da gitmesini ister misin? Arzu ederim demiş. Ama bunun yolu vakıf, bunları hayır yerinde harcamandır demiş. Size tavsiyem demiş, Üsküdar'da bir cami ve külliye ihtiyaç var. Oraya bir cami ve külliye yaptırılmanı tavsiye ederim demiş. Bunun üzerine hemen iki kuyumcu çağrılmış. Kıymet biçilmiş, envantere çıkarılmış takıların. Üsküdar'daki caminin maliyeti çıkarılmış külliyenin. Artanla bir cami ve külliye daha yapılır. Sonucuna varılınca Edirne Kapı'da bir Mihrimah Sultan Camisi ve külliyesi daha yapılmış. Üsküdar'a bir tane Mihrimah Sultan Camisi ve külliyesi halen bugün içinde namazlar kılınıyor. Müştemilatıyla, gedirleriyle o bölgede Mihrimah Sultan'ın hayratı olarak devam ediyor. Edirne Kapı'da da aynı şekilde. Yani dolayısıyla Mihrimah Sultan elindeki bu serveti, büyük serveti bu şekilde ebedileştirmiş. Ve şu anda kendisi 5 asır önce, 4,5-5 asır önce ahirete intikal etti. Bugün belki kemikleri bile toprağa karıştı ama Mihrimah Sultan'a Üsküdar'daki o camide her namaz kılınmalarda müştemilatından, kira gelirlerinden insanlar her istifade edişlerde ve diğer külliyeden gelen ecirlerden nasibini alıyor. Yani orada dolayısıyla kabir hayatında bu manevi gelirler, bu ecirler Mihrimah Sultan'ın amel defterine yazılmaya devam ediliyor. Çünkü bu Allah Resulü'nün hadis-i şerifiyle açıkça ifade buyurulmuş. İzâ mâ tebnü âdemin kat ameluhu buyurmuş Peygamberimiz. Âdem oğlu vefat ettiği zaman ameli kesilir. Amel defteri kapanır vefat ettiği anda. İllâ min selâsin, ancak 3 kişinin amel defteri kapanmaz buyuruyor Peygamberimiz. Yani yazıcı melek kiramen katibin görevini sürdürür. 3 kişinin. Kim onlar? Birincisi sadakatin cariyetin. Sadaka-i cariye sahipler. İşte vakıf kuranlar, tesis edenler. Bir cami, yol, köprü, Kur'an-ı Kerim kursu, öğrenci yurdu, hayır, dini nitelikli hizmetlere yönelik bir takım aşevi olabilir. Yetimhane mesela gibi hayır yerlerini kendi parasıyla inşa etmiş olan kimse, bu yerlerden insanlar istifade ettiği sürece 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 1 asır, 10 asır, 1000 yıl bile geçse onun bıraktığı eserden insanlar istifade ettiği sürece amel defteri açık kalıyor ve gelen ecirler yazılmaya da devam ediliyor. Yani öyle bir sistem ki bir kimsenin mesela 3-5-10 yerde, 50 yerde birden hayra sanatı olabilir. İstanbul'da olur, Bursa'da olur, aynı kişinin Erzurum'da olabilir, Kars'ta olur. Avrupa'da olabilir yaptığı bir hayra senat. 10, 20, 30, 50 yerde bile olsa dünya gezegeni üzerinde onun yaptığı bu hayır hasenattan insanlara istifade ettiği sürece, hatta insanlar değil hayvanlar bile bu hayır hasenattan istifade ettiği sürece, bunun bir çeşme olduğunu kabul edelim. İnsanlar su içtiği gibi hayvanlar da su içiyor dikkat edilirse çeşmeden. Ve o çeşmenin suyundan ayrıca insanlar bağ bahçe suluyorlar. Ve buradan dolayısıyla ürün elde ediyorlar. O hayır hayrat olan çeşmenin suyundan bakıyorsunuz, kurdu, kuşu, diğer canlıları ve bitkiler sulanmak yoluyla istifade ediyor ve oradan da insanlar elde ettikleri ürünlerden yararlanıyor. Ve onu meydana getiren kişi de bundan nasibini alıyor. Aradan bir asır geçse bile. İşte sadaka-i cariye dendiği zaman sürekli akan, akar diyelim ona, bir sürekli akan, gelir getiren, manevi gelir, sevap getiren bir yatırım yapan kişi ahirete gitse de amel defteri açık kalıyor ve bu ecirler yazılmaya da devam ediliyor. Dünya gezegenin neresinde olursa olsun. Bu müthiş bir sistem aslında. Yani bu yazıcı melekler için hiç önemli bir olay değil. Dünya avucunun içinde gibi size ait olan hayır hasenat nerede olursa olsun. Türkiye'de var hayır hasenatınız, Amerika'da var, Almanya'da var diyelim, Fransa'da var, efendim Myanmar'da var, Afrika'nın filanca yerinde var. Orada bir su kuyusu açmışsın Afrika'da. Su kuyusu ne kadar kalacak? Diyelim 30 yıl veya 40 yıl süreyle insanlar bu su kuyusundan su çekmeye, istifade etmeye devam edecek Afrika'da. Mesela bize ait paramızla kuyuyu açtırdık. İnsanlar bunu istifade ediyor. Sadaka-i cariye bakınız tesis edildi. Melek, yazıcı melek oradan biz ölüp gitsek de mezardayken o kuyunun ecrinden bizim amel defterimiz yazmaya devam edecek. Ve bunun hiçbirisi zayi olmaz. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi ev ilmini yüntefe'u bi. Kendisi istifade edilen ilim bırakan. Bu ilimden insanlar istifade ettiği sürece amel defteri açık kalır buyruluyor. Mesela eski yüzyıllarda tefsir hadis fıkıh kitabı gibi insanların yararlandığı hadis kaynakları, hadis kitapları uzun emekler sonucunda meydana getirilmiş ve bugün kaynak eser olarak elimizde bunlardan istifade ediyoruz. Ne zaman kaleme alınmış? 1000 yıl önce bakıyorsunuz veya 1200 yıl önce o günün İslam alimi kaleme almış bunu, yazmış. Yüzyıllardır ilim ehli bundan istifade ede geliyor ve günümüzde de bundan biz istifade ediyoruz. Tercüme ediliyor, değişik dillerde de insanlar yararlanıyor. Dolayısıyla bunu oturup yazan, kaleme alan, ömrünü buna hasreden bu ilim ehli olan zat çoktan vefat etmiş. 1000 yıl öncesinde bugün kemikleri bile toprak olmuş, toprağa karışmış ama amel defteri açık kalıyor. Ve onun eserlerinden insanlar istifade ettikçe amel defterine ecir yazılmaya da devam ediliyor. Üçüncüsü evveledin salihin yedule. Kendisine hayır dua eden, evlat bırakan. Yani evlat yetiştiriyoruz. Ve insanlara hizmet eden, dolayısıyla her türlü fedakarlığı yaparak hayır hasenatlar yapan bir evlat bırakmışız. Ve dolayısıyla insanlar ondan istifade ettiği sürece bizim amel defterimiz açık kalıyor. Oraya sevap yazılmaya da devam ediliyor. Efendim kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, verdiği sözde durmak, bir kimsenin verdiği sözü mutlaka yerine getirmesi gerekiyor mu? Sözünü yerine getirmezse, sözünde durması vebali ne olur diye sormuş. Gerçekten bir kimse meşru bir konuda söz verdiği zaman o sözünü yerine getirmesi İslam'da gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede nesabıyla ve fü bil ahd, innel ahde kene mesulen buyurulmuş. Verdiğiniz sözü yerine getiriniz. İnnel ahde kene mesulen, şüphesi verilen söze sorumluluk var buyuruluyor. Yani gerçi vaat, söz farz anlamında bağlayıcı olmayabiliyor. Yani vaatten dönülebilir, bazen cayılabilir, akit aşamasında olmadığı için, sözleşme meydana gelmediği için söz verme aşamasında çeşitli sebeplerle caymalar olabilir ama mümkün oldukça verilen sözde durulması gerekiyor. Mesela وَاَفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ دَعَهَتْتُمْ, başka bir ayet-i kerimede Allah adına verdiğiniz, Allah'ın ahdine verdiğini yerine getiriniz. Ahettüm, karşılıklı birbirinize söz verdiğiniz zaman Allah adına verdiğiniz sözünüzü tutunuz şeklinde emir sigasıyla sözde durulması istenmiş. Mesela günümüzde özellikle bazen akitle söz vermeler bir araya gelir, birleşir. Şöyle diyelim, mesela bir mal aldık, veresiye aldık, bir ay sonra ödeyeceğiz. Ben bunu bir ay sonra ödeyeceğim, ay sonunda ödeyeceğim diye söz vermişiz mesela. Bu bir bakıma akit anlamına da geliyor. Yani ben bu malı bir ay sonra ödenmek şartıyla satın aldım diyoruz. Ve bir ay sonra senet imzalıyoruz, çek imzalıyoruz. Ödemek üzere mesela. Şimdi burada söz verdik ama aynı zamanda akit, satım akdinin bir maddesi olarak, vadeli satış olarak bunu yaptık. Dolayısıyla buradaki söz verme aynı zamanda satım akdinin gereği oluyor. Satım akdinin bir maddesi oluyor yani. Ben bunu 3 taksit ödeyeceğim dediğim zaman 3 ay 3 bin liralıksa biner lira ödeyeceğiz mesela. Senet imzalamışız. 3 ay biner lira ödeyeceğiz. Ödemezsek ne olur? İşte sözümüzde durmamış oluruz. Ya da yaptığımız sözleşmeyi yerine getirmemiş oluruz. Sözleşme maddelerine uymamış oluruz. Dolayısıyla İslam alimleri demişler, bu gibi durumlarda ben şu gün borcumu ödeyeceğim dediğimiz zaman bu farz hükmündedir demişler. O tarihte borcun ödenmesi lazımdır. Yani bir istisnası var. Eğer dara düştüyse, ödemek istediği halde gerçekten de samimi olarak ödeyememe duruma düştüyse, o zaman da tabii ki alacaklıya bir görev düşüyor. Ayet-i Kerime'de buna şöyle bir çözüm getirilmiş. Yani dara düşen borçlular için. Nesabda ve inkene zü usretin fen zatün ila meysere. Eğer borçlu darlık içindeyse, dara düşmüşse, ödeme gücünü kaybettiyse, fen zatün ila meysere. O zaman alacaklının ona yakasının genişleyeceği zamana kadar süre tanıması lazımdır. Yani ödeme gücüne kavuşacağı zamana kadar ona süre vermek gerekir, buyuruyor Cenab-ı Hak. Neden? Çünkü ödemek istediği halde gücü yetmiyor. Alacağını alamamış, işi bozulmuş, işten çıkarılmış, felakete uğramış, zelzele, deprem ve diğer sel baskını gibi sebeplerle elindeki imkanları kaybetmiş, ödemeyi arzu ettiği halde ödeme imkanı yok. Ve borç da bulma imkanı yoksa ne yapsın? Ödemeyi istiyor ama imkanı ortadan kalkmış. İşte ona bu defa alacaklının bir zaman tanıması gerekiyor. İlle ödeyeceksin dendiği zaman eski yüzyıllarda, eski Yunan uygulamalarında, hatta cahiliye devrinde çok ileri gidince, efendim borç büyüdükçe, faiz eklemeleri sonucunda, tefecilik gibi cahiliye ribası sonucunda kişi öyle bir hale geliyor ki elinden hanımını alıyorlar veya benim kölem olacaksın diyor. Eski yüzyıllarda, binlerce yıl önce bunlar da yaşanmış. Yani ya borcunu ödersin ya da benim kölem olursun. Hürriyetini kaybedersin diyor karşı taraf. Beriki de ne yapsın, ödeme imkanı yok. Beriki ile çatışma imkanı da yok. Ona itiraz etme şansı yok. Zayıf durumda yani. Alacaklı güçlü durumda. Dolayısıyla çoğu zaman aşiret reisi, kabile reisi vesaire gibi güçlü kişiler oluyor bunlar. Para babaları diyelim. Para gücünü elinde tutanlar. Ve diğer borçlu olan kişi zayıf, fakir, imkanları da zaten ortadan kalkmış. Sonuçta onun kölesi haline bile düştüğü dönemler olmuş. Hulasa işte borçlunun bu şekilde ezilmemesi için Kur'an-ı Kerim'de alacaklının da müsamahakar davranması, ona acıması diyelim, merhamet ederek bir süre, yeni süre tanıması lazım. Hatta yeni süre tanıdığı takdirde felaket çok büyükse, uzun süre ödeyemeyecek duruma düştüyse, ayetin kerimenin devamından o da çözüm getirmiş. وَاَنْتَزَدَكُوا خَيْرُ لَكُمْ. Hatta tazaduk edivermeniz, bu alacağı silivermeniz sizin için daha hayırlıdır buyurulmuş. Bu da B şık oluyor. A şıkkında süre vermek, süre vermek de fayda sağlamayacaksa, borçluya yardımcı olmak bakımından, kardeşim ben bana olan işte 3 bin lira bu borcunu sildim. bana bir borcun kalmadı. Senin işlerin bozulmuş, alacaklarını alamamışsın, bir sıkıntıya düşmüşsün. Bunu ben öğrendim. Önemli değil. Başka zaman yine alışveriş yaparız, o zaman ödersin falan, başka malın ödenmesinde gibi. Onu teselli ederek bunu silivermek, ona tasadduk olarak ifade edilmiş. Yani sadaka, tasadduk olarak ona bir çeşit bu 3000 lirayı biz vermiş oluyoruz. Ancak fiilen bir 3000 lira verilmediği için acaba buradaki tasadduk zekatı içerir mi? Zekatımızdan düşebilir miyiz? Bu konu müzakere edilmiş mezhep imamlarınca. 3 mezhep buna zekat olmaz demiş. Fiilen 3000 lira verilmediği için karşı tarafa temlik şartı var zekatta bilindiği gibi. Temlik olarak ona bir mal veya para verilmediği için hayali olarak 3-5 ay, 1 yıl öncesinden kalan bir gelen bir borcu silme yoluyla zekat olmaz demiş büyük çoğunluk mezhep imamları, ki Hanefi mezhebi de o görüştedir. Sadece mezheplerden birisinde tasadduk kelimesi aynı zamanda zekatı da içerir. Zekat niyetiyle de karşı taraf eğer zekat alacak duruma düştüyse, fakir düşmüşse yani, ona biz zaten zekat verme durumumuz da olabilecektir. Bu 3000 lirayı da almak yerine silivermek zekat niyetiyle olur demiş mezheplerden birisi. Fakat söylediğimiz gibi çoğunluk 3 mezhep bunu zekat olarak silinemeyeceği görüşündedir. Hatta başka bir mesela hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Matlul gani zulmün mesela. Gani olan, hali vakti yerinde olan kimsenin borcunu geciktirmesi, zamanında ödememesi zulmün, bir haksızlıktır. Zulümdür karşı tarafa buyurulmuş. Yani bu yüzden imkanı olanın muhakkak bu senet ve çek borçlarını meşru şekilde bir kredi kartı borçlanması varsa orta yerde ekstra gününde, ödeme gününde muhakkak bunları ödemeyi hedeflemelidir. Eğer zaten bunları gününde ödemeyi bir kimse azmederse, kesin olarak ben ödeyeceğim derse Allah yardımcısı olur ve o gün ödemeye muvaffak olur. Yani burada ilkeli hareket etme diyelim ona biz. İlkeli hareket etmek isteyene Allah yardımcı olur ve o gün borcunu ödemeye muvaffak olur. Ki bu zaten Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde açıkça ifade buyurulmuş. Yani Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir kimse ödemek niyetiyle borçlanırsa günü geldiğinde o borcu ödemeye muvaffak olur buyuruyor Peygamberimiz. Kararlı hareket ettiği için. İşte rast gider, alacağını alır. Ticareti bereketli olur. Ve o borcu ödemeye muvaffak olur genel olarak. Tabi istisnaları olabilir bazen. İmtihan dünyası olduğu için Cenab-ı Hak çeşitli vesilelerle elbette karşısına bir takım sıkıntılar da çıkar. Çok ödeme azmi niyeti olduğu halde başka engeller yüzünden ödeyemeyecek duruma da düşebilir. İstisnalar olabilir. İkinci hadis-i şerifin devamında ancak ödemek niyetiyle değil de başkasının malına zarar vermek niyetiyle borçlanmışsa bir kimse borcunu ödemeye muvaffak olamaz diyor. Allah onun borcunu ödemeye muvaffak etmez. Demek ki bizim ilk borçlanırken kararlı hareket etmemiz, planlı programlı borçlanmamız çok önemli oluyor. Ve kendiliğinden işlerimiz rast gidiyor, kolaylaşıyor ve günü geldiğinde o borcu taksit ise taksidini rahatlıkla ödemeye muvaffak oluyoruz. Ama gevşek tutuyorsak, yine günü gelsin, protesto ettiririm, 3-5 ay zaman kazanırım, başka bir bankadan aldığımı başka bankadan aldığımla kapatırım, bu şekilde aylarca yıllarca zaman kazanırım gibi niyetle borçlandıysa bir kimse gerçekten de o borcunu ödemeye muvaffak olamaz. Borç uzadıkça uzar, büyüdükçe büyür ve sonunda da zaten felaketle de karşılaşır. Bunu biz bazı iş adamlarında görebiliyoruz. Çok büyük borçların altına giriyor ama borçlanırken hele diyor vadesi gelsin, başka bankadan aldığım krediyle kapatırım. Oradan yine zaman kazanırım. Onun süresi gelince diğer C bankasından temin edeceğim krediyle onu kapatırım. Geri ata ata 20, 10, 15, 20, 30 yıl kazanırım. Uygun bir iktidar dönemlerinde de bir çözümü bulunur anlamında. Maalesef bu şekilde ödeme niyeti olmaksızın olan borçlanmalar birçok firma sahiplerini felakete de sürüklediği olabiliyor. Evet, demek ki burada sözümüzün eri olmak, verdiğimiz sözde durmak önemli oluyor. Eğer azmedersek o sözümüzde durmaya muvaffak oluruz. Azmetmezsek, gevşek tutarsak sözümüzde duramayız. Ayet-i Kerim vaziyet-i şeriflerde de amel edememiş olabiliriz. Hatta hadis-i şerifin devamında daha ilginç bir açıklama da var. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ödemek niyetiyle borçlanan kişi eğer bu borcunu ödeyemeden vefat ederse ve geride de borcunu ödeyecek hiçbir şey kalmadıysa, tabii ki ahirete kalacak borç. Sırf ödemek niyeti sebebiyle Cenab-ı Hak diyor alacaklarını memnun eder, onlara uygun nimetleri verir, borçlunun yakasını bırakırlar diyor. Yani alacak borçlunun hak istemekten vazgeçer, Allah onu memnun eder. Eğer kötü niyetle borçlandıysa, ödemeye niyeti yoksa ve ödeyemeden de vefat ettiyse, geride malıyla da ödeme imkanı kalmadıysa, tabii ki kul hakkı ahirete kalır. Bu defa ödemek niyeti olmadığı için Cenab-ı Hak onu alacaklara karşı karşıya bırakır. Alacaklılar o borçludan salih amellerini alırlar, alacaklarına karşılık. Bunlar yeterli olmasa, ya Rabbi günahımız yüklensin derler. Ve o kişi dolayısıyla alacaklılarla karşı karşıya, o borçlu sıkıntıya, felakete uğrar buyruluyor. Yani bu duruma göre gerçekten azimli hareket etmek, sağlam bir bu konuda niyet sahibi olmak önem arz ediyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bu emanetlerle ilgili emaneti ehline vermek gerekli midir? Bir takım tayinlerde, görevlendirmelerde ve elimizin altındaki emanetleri değerlendirmede bazen ihmaller olabiliyor. Bu konudaki Cenab-ı Hakk'ın emri, İslam'ın hükmü nedir diye soruyor. Şimdi Nisa suresi 58. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Nesadullah. İnnallaha ye'murukum en tu'eddil emaneti ila ehliha ve iza hakemtum beyne nas en tahkum bil adl ayet-i kerimesinde. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Emaneti ehline vermek. Dolayısıyla bizim elimizin altında emanet olarak ne varsa bunu hak edene vermek. Bu emanetin sahibi kim olacaksa ona vermek. Ehil olmayana vermemek. Diyelim bir görevlendirme yapılacak. 3 tane aday var. Bunların içinde A, B, C. A adayı en üstün puan almış. Durumu gayet iyi. Ahlakı düzgün. Bu işe en ehil olan o. Fakat ikinci B sırasındaki de biraz ehil gibi ama C kadar fazla ehil de değil. Ama onunla ilgili diyelim bizim akrabalık bağımız, tanıdığımız veya dışarıdan birileri illa o C olanı diyelim almamız için bize baskı yapıyor veya bizden talepleri var falan neyse mesela. Şimdi biz tayinde A'yı tayin etmemiz gerekirken normalde emaneti ona tevdi etmemiz gereken C'yi diyelim iş başına getirirsek dolayısıyla becerili olmayan, o işe ehil olmayan birisini iş başına getirmiş oluruz. Zayıf birisine görev vermiş oluruz yani. Halbuki A'ya versek onu çok daha ehil ve o işi çok güzel organize edecek, çok faydalı hizmetler, işler yapacak, bu belli. Ama biz onu değil de C'yi tayin ettiğimiz zaman emaneti ehline vermemiş oluyoruz. Dolayısıyla buna benzer elimizin altındaki emanet olarak neler varsa, bu bazen mal olur, bazen para olur emanet olarak. Bazen söylediğimiz gibi makamlar olur, bir takım yetkiler olur elimizin altında. O yetkileri kullanmada sürekli hep ehil olana, ona layık olana, en iyi yapacak olana bu emanetlerin verilmesi asıldır. Mesela bununla ilgili olarak Allah Resulü'nün Hazin hadis diye bir hadis-i şerif vardır ki kanaatimce veznedar hadisi diyebileceğimiz çok önemli bir hadis-i şeriftir. Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor. bir kimsenin elinin altında diyor emanet paralar bulunsa, ki günümüzdeki veznedarlar mesela, bütün bankalarda, fabrikalarda, firmalarda, holdinglerde para hareketlerinin başında tabii bir görevli var. Asıl o şirketin sahibi değil o kişi. Görevlendirilen muhasebeci, mali müşavir neyse o günkü ödemeleri yapacak, alacaklar tahsil edilecek ve o günkü para hareketleri elinin altından geçecek. İşte bu şekilde elinin altında emanet paralar bulunan kimse, bu paralarda gözü kalmadan, bunların içinde benim işte 3.000-4.000 lira maaşım var, bunu da işverenim bana ödüyor der ve bütün bu emanet paraları yerli yerinde sahiplerine, hak sahiplerine tevzi ederse, transfer ederse diyelim, dağıtırsa ve alacakları da aynı şekilde dikkatlice tahsil ederse, sanki bütün bunları fakirlere tasadduk etmiş gibi ecraları buyurulmuş. Yani aslında görevimizi yapıyoruz. Görevliyiz orada. Maaşımızı da alıyoruz. Ama sırf dürüstlüğümüz sebebiyle elimizde altındaki o değerli, kıymetli emanetlerde gözümüz kalmadan o emanetleri yerli yerine sahiplerine, hak sahiplerine tevzi etme, dağıtma karşılığında sanki bunları akşamlara kadar fakirlere oradan dağıtmışız, tasadduk etmişiz gibi ecir alacağımızı Cenab-ı Hak, daha doğrusu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Şimdi dolayısıyla burada tabii bütün tezgahtarlar mesela, bütün marketlerde, süpermarketlerde, fabrikalarda çalışan kişilerin elinin altında emanet büyük mallar var. Akşamlara kadar işveren adına satış yapan, emaneten bu satışları devam ettiren görevliler var. İşte bütün bunlar elin altındaki o malları satmada, değerlendirmede, hatta mal alımında firmasına mal alım görevlisi olarak emanete hıyanet etmeden kendi işiymiş gibi. Yani bu firma benim olsa ben toptancılardan mal almada nasıl pazarlık yaparım anlamında kendi işvereninin hukukunu koruyarak. Bakınız çok önemli ilkeler bunlar. Ama kolay da değil. O yüzden yani günümüzde maalesef firmalara mal alımlarında dolayısıyla el altından efendim şöyle diyelim 150 liraya mal almak mümkünken biz bunu 110 liradan toptancıdan almış olarak kayda geçelim. 5 puan da bana açıktan rüşvet verilsin gibi Allah korusun mesela. Bunlar dolayısıyla her an suistimal edilebilecek olan şeyler alımlarda, satımlarda. İşte o pazarlıklarda özellikle malı alırken yapılabilecek pazarlıklarda sanki kendi firmamız gibi bu firma benim olsa dolayısıyla kendime mal alırken nasıl pazarlık yaparım diye hassasiyetle, dikkatle pazarlık yapar, işverenimizin hukukunu korursak aynen bunları sanki fakir fukaraya tasadduk etmişiz gibi Cenab-ı Hakk'ın ecir vereceğini peygamberimiz haber veriyor. İşte bütün bu emanet sayılan şeyler kısaca buna benzer şekilde kişiye aynı zamanda ecir kazandırıyor. Mesela başka taraftan bakıyoruz. Bir hadis-i şerifte "Men celbete amel febahu bisiyarihim ikene tesadaka bih" buyurulmuş. Bir kimse gıda maddelerini celbetse, piyasadan satın alsa veya üretse gıda maddelerini febahu bisiyarihim, ondan sonra o gün raiş bedeli üzerine satışı arz etse kendine tesadaka bih. Sanki bunları tasadduk etmiş gibi ecir alır buyurulmuş. Yani bunları fakirlere dağıtmış gibi ecir alır buyurulmuş. Neden? Neyin karşılığı olarak? O günkü reis bedel üzerinden, haksızlık yapmadan, kara borsaya düşürmeden, kendine göre şişirme fiyatlar ilave etmeden, o günün piyasa fiyatı neyse, onun üzerinden müşteriye yalan ve hile karıştırmadan satış yaptıysa, dürüstlüğü sebebiyle, sanki akşama kadar sattığı o gıda maddelerini fakirlere tasadduk etmiş, bedava dağıtmış gibi ecir alır buyurulmuş. Yani dürüst tüccarı, esnafı böylece İslam desteklemiş. Yani kendiliğinden o kişi dürüstlüğünün karşılığı olmak üzere yaptığı o ticareti sanki fakirlere o malları dağıtıyormuş gibi ecir alacağı ifade buyurulmuş. Yani bunlar dikkat edilirse aynı zamanda bizim cami dışında yaptığımız işimizi, ticaretimizi, mesleğimizi ibadete dönüştüren, dönüştüğünü bildiren hadis-i şerifler. Ve altın değerinde aslında yaptığımız işler değer kazanıyor baktığımız zaman. Eğer İslami ölçüler içinde o bilinçle yapılırsa. Evet, böylece emaneti ehline verme konusunda buna benzer günlük hayatta sürekli karşılaştığımız hususlar var. Emanet ehline verilmelidir. Ehil olmayan emanet verilmemelidir. Bu mal olur, hak olur, mevki olur, makam olur, başka bir şey olur. Ne olursa olsun ehil olanı arayıp bulmak İslam'da bu ayet-i kerimede esas alınmış. Tabi ayet-i kerimenin devamında وَاِذَا حَكَنْتُمْ بَنِنَّاسِ اَنْ تَحْكُمْ بِلَادِلِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zamanda da adaletle hükmetmenizi Allah emretmektedir. Yani insanlar arasında hüküm vermek gerektiğinde de adaletli hüküm verilmesi isteniyor. Beynel nasi de beynel müminine denmemiş aslında. Nas yani inancı ne olursa olsun insanlar arasında. Müslüman olur, Hristiyan olur, Yahudi olur, hatta ateist olur. Bir hakla ilgili olan bir konu karşınıza geldiğinde onu adaletle, onunla alakalı adaletle hüküm vermenizi Allah emretmektedir buyruluyor. O yüzden karşımızdakinin inancına, durumuna bakmaksızın adaleti gözetmek burada istenir.